Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolundakiler. Onsuz geçen yüzyılların en büyük Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aşıklarından biri kuşkusuz İmam Şafii'dir. Öyle ki ona ve onun soyuna duyduğu sevgi, bağlılık bir ara imamın rafizi sapıklığına düştüğü şüphesini uyandırır ve hapse atılmasına neden olur. Fakat koca imamın kalbinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi öyle bir kök salmıştır ki, gördüğü açık haksızlık ve zulümden kurtulmak için bile olsa özür dilemez, minnet altına girmez, bizim deyimimizde torpil aramayı ve kendisini hapisten salıverme gücünü ellerinde tutanlara karşı kendisini temize çıkarmayı düşünmez. Tüm bunların yerine Hazreti Yusuf aleyhisselamı hatırlatan bir onurla hapisteki tavrını ve düşüncesini yazdığı bir şiirle dünyaya duyurur. Eğer Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin soyunu ve hanesi halkını sevmek rafizilikse, bütün insanlar ve cinler şahit olsun ki ben bir rafiziyim der. İmam Şafii talebelerine medresede ders okutmaktadır. Dikkat ederler, bir ders süresi boyunca 10 kere ayağa kalkıp tekrar yerine oturur. Nihayet bazı talebeleri dayanamayıp bu kalkıp oturmaların sebebini sorarlar. İmamın cevabı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmenin ve saymanın ne demek olduğunu, belki bu konuda verilecek yüzlerce kuramsal dersten çok daha iyi öğretecektir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh der ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soyundan biri sokakta alışveriş yapıyor ve ne zaman dershanenin kapısının hizasına gelse, işte ben de o zaman ayağa kalkıyorum. Zira Allah elçisinin evlatlarından birini görüp de ayağa kalkmamak yakışık almaz. İmam Malik de ondan sonraki çağın en parlak, ona duyduğu aşkla en seçkin simalarındandır. Sünni dünyayı oluşturan 4 büyük mezhepten birinin kurucusu dev bir alimdir. En az ilmi ve İslam hukuku alanındaki yetkinliği kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme duyduğu sonsuz sevgi ve tutkuyla da ünlüdür. İkinci Abbasi halifesi Mansur'la birlikte Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin manevi huzurundadırlar. Halife konuşurken bir ara farkında olmadan sesini biraz yükseltir. İmam derhal müdahale eder. Ey müminlerin emiri, burada sesini yükseltme. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve selleme sağlığında nasıl saygı gösterilmişse vefatından sonra da aynı şekilde devam etmek gerekir der. Bu uyarı başka hiçbir kimse tarafından ve hiçbir sebeple yapılamayacak bir müdahaledir. Hatta en demokratik bir devlet başkanına karşı günümüzde bile. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söz konusu olduğunda İmam Malik pervasızdır. Halife ise müdahaleye hiç alınmaz, imama kızmaz sesini alçaltır. Zor duyulacak kadar kısık bir sesle konuşmaya başlar. Peygamber şehridir diye Medine'de hiçbir bineğe binmez. Saygısını ifade için bunu da yeterli bulmaz. Hep yalın ayak dolaşır. Bir gün dostları ve öğrencileri sebebini sorarlar. Cevap en az imamın sevgisi kadar derin ve narindir. Ben Allah'ın elçisinin türbesini vücudunu barındıran bir şehrin toprağına hayvan derisiyle basamam. Allah'tan utanırım der. Hadis dersi vermek üzere rahlenin başına oturmuştur. Ders yeni başlamıştır ki minberin altında saklı duran bir akrep yerinden çıkar ve İmam Malik'in bacağını sokar. Böyle bir gerekçeyle bile olsa Allah elçisinin hadislerini yarım bırakmayı ona karşı saygısızlık addeden imam dişini sıkar, dayanır. Dersin devam ettiği tam 4 saat boyunca. Akrep de bu süre boyunca imamın bacağını tam 14 kez sokar. Dersi sonunda öğrencilerinin kucağına yığılıp bayılmadan önce kendisine "Efendim niçin daha önce bizi haberdar etmediniz?" diyenlere "Allah elçisinin hadislerini kesmeyi göze alamadım" diye cevap verir koca imam. Emevi karanlığının en koyu döneminde hilafeti yüklenerek o karanlığı büyük ölçüde gideren Ömer bin Abdülaziz'in meclisinde birisi "Falan yerdeki valimizin babası inançsızmış" deyince huzurunda bulunanlardan bir başkası "Ne var bunda? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babası da inançsız değil miydi?" diyerek cevap verme gafletini gösterir. Benzetmenin içerdiği büyük saygısızlık karşısında iliklerine kadar ürperen halifenin emri kesindir. Böyle bir konuda örnek vermek için Allah'ın elçisinden başkasını bulamadın mı? Bir daha ölünceye kadar devlet hizmetinde görev almayacaksın der. Tabi'in döneminin 5 en büyük simasından biri kabul edilen Hasan Basri rahimehullah anlatmaktadır. Basralı bir genç babasıyla beraber hac yolculuğundadır. Baba Mekke'ye yaklaşıldığı sırada vefat eder. Fakat vefatla birlikte genç oğlunu son derece rahatsız eden bir görünüme bürünür. Baba her görende tiksinti meydana getirecek bir yaratık haline dönüşmüş, yani meshe uğramıştır. Üzüntü, şaşkınlık ve çaresizlik içindeki gencin üzerine aniden bir ağırlık bastırır ve uyuyakalır. Başka bir deyimle sekine iner. Rüyayı andıran bir vizyon içerisinde görür ki bulundukları çadırdan içeri nur yüzlü biri süzülür. Doğruca mehse uğramış cesede yönelerek ölünün her tarafını elleriyle sıvazlamaya başlar. Genç ikinci bir şaşkınlık yaşamaktadır şimdi. Çünkü o nur yüzünün sıvadığı yerler yeniden dönüşmekte ve tekrar insan şeklini almaktadır. Minnet duyguları içindeki genç o nur yüzlü insanın ellerine kapanarak sorar: "Allah aşkına kimsin sen?" Nur yüzlü tebessümle cevap verir: "Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemim. Senin peygamberinim." Devlet kuşunu başında taşıyan genç tekrar sorar: "Ey Allah'ın elçisi, bu olup bitenler nedir?" O da cevap verir: senin baban sürekli içki içiyordu. O yüzden mehse uğradı. Fakat benim adım her anıldığında da oturduğu yerden saygıyla doğruluyor ve bana içinden gele gele dolu dolu salatü selam getiriyordu. O yüzden ben de buraya uğradım der. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme duyulan aşkla cemal mevsilinin derecesini yakalamak çok güçtür. O en sevdiğinin ravzasına, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin türbesine yakın bir yerde bir mezar yeri bulabilmek için senelerce didinir. Bütün varlığını bu işe harcar ve sonunda Rabbinden istediği o tek dünyevi lütfa ulaşır. Dünyalar onun olmuştur. Şimdi çok keyifli ikinci bir işi daha kalmıştır. Mezar taşına yazılacak ibarenin yakınlarına vasiyet edilmesi. Çocuklarını etrafına toplar ve sıkıca tembih eder: mezar taşıma Kur'an'dan bir ayet yazdıracaksınız. Sadece bir tek ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktadır. Sadakallahül azim. Ne mutludur o cemal mevsiliye ki haşir sabahı başını mezardan kaldırdığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi karşısında bulacaktır. Hak dostu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevenlerinden Cella oğlu Ebu Abdullah şöyle anlatır: fakir ve yorgun Medine'ye ulaştım. İlk iş olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin türbesine vardım. Ey Allah'ın elçisi dedim, sana misafir geldim. Sonra da uyuyakaldım. Rüyamda onun elime bir çörek uzattığını gördüm. Yarısını rüyamda yedim ve uyandım. Çörek yarısı yenmiş olarak elimde duruyordu. ...13. yüzyılın başlarında yaşamış Selçukluların Erbil emiri Muzaffereddin Gökbörü tarihte nam bırakmış Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sevenlerindendir. İslam tarihinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına mevlid töreni düzenleme geleneği ilk defa onun tarafından 1207'de Erbil'de başlamıştır. Ve yaşadığı sürece her mevlid kandilinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirişinin şerefine 300 bin altınlık törenler düzenlenir. Fakirler sevindirilir. Muzaffereddin Gökbörü bir hak dostunun çevresindeki fakirlere sahip çıkmayan Allah'ın elçisini sevdiğini söylüyorsa yalancıdır prensibinin canlı bir örneği olarak İslam tarihinde iz bırakmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aşıklarından hak dostu Pir-i Türkistan Kul Hacı Ahmet Yesevi rahimehullah, Türklerin Orta Asya'nın ve gönderdiği alperenler vasıtasıyla Anadolu'nun Müslümanlaşmasında tarih boyunca en fazla emek sahibi olan birkaç kutludan birisi, aziz atamız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aşıklarının sinni şeref, yani şeref yaşı saydıkları 63'e gelmiş olmasına rağmen can emanetinin hala ten kafesinde tutulup alınmadığını görünce, Allah elçisi bu yaştan sonra güneş görmedi, toprağın altına girdi, ben de onun yolunu yol edindiysem, bana da başka türlüsü olmamak gerekir der ve toprağın altına iner. Tekkesinin bahçesinin bir köşesine 3 arşın derinliğinde bir hücre kazdırır. Merdivenle inilir ve bir kişinin ancak sığabileceği, neredeyse mezar ölçülerinde bir odacıktır bu. Ahmet Yesevi rahmetullah buraya 63 yaşında iner ve bir daha hiç yeryüzüne çıkmaz. O, bu yaştan sonra görmemiştir diyerek hiç güneş yüzü de görmez. Fiiri Türkistan bu hücrede tam 62 sene geçirir. 125 yaşında vefat eder. Kur'an'da ve sünnette bulunmayan fakat aşkın gereği yapılan böylesi bir fedakarlık, hiç kimsenin eleştiri dilini uzatmasına hakkı da olmayan öyle bir haldir ki, Piri Türkistan'ın bu halini övgü ve takdir etme adına söylenecek her söz kaba ve kısırdır. Türkler böyle bir aşığa sahip oldukları için sadece iftihar etmelidirler. Hak dostlarından İbn-i Farız bir gün insan olmanın gereği bir hata işler, canı çok sıkılır, suçluluk duyar, manen boğulacak gibi olur. Bu durumdayken Hariri'nin "Hiç hata etmeyen kim vardır, işleri hep güzel olan kim?" anlamına gelen bir beytini okuyarak daralmış ruhunu biraz da olsa rahatlatmak ister. İster fakat yanlış tuşa dokunmuştur. Hata yapsa da gene de hakkın dostu olan ve o nedenle kulakları sıradan insanlara kapalı olan alemlere açık bulunan bir insandır İbn-i Farız. Gaybden bir sesin okuduğu o beyte cevap olmak üzere şöyle seslendiğini işitir. Cebrail'in kendisine vahiy getirdiği rehber insan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.